Evet sevgili kardeşler, yine Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle hepinizi selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Yaratılış kitabının ilk 3 bölümüyle ilgili yaptığım konuşma 8. konuşmaydı, anımsarsanız. Ve orada biliyorsunuz ikinci bölümün, Yaratılış kitabının ikinci bölümünün son iki ayeti üzerinde durmuştum. 24 ve 25. ayetler üzerinde. O ayetleri mercek altına alıp içeriğini birlikte anlamaya çalışmıştık ki orada çok önemli bir gerçek önümüze konuyordu. Evliliğin kutsallığı, yani evlilik gerçekten de Tanrı'nın gözünde gerçekten de kutsal olan evlilik, iki ayrı kişinin tek bir beden olmasıdır. Yani sen ve ben ortadan kalkıyor, biz olmaktır tam ifadesiyle. Yani evlilik hayatının sadece tek bir alanında değil, yatak ilişkisi içerisinde değil, evlilik yaşamının her alanında, açıkça ifade etmiştik, bütün kararlarda, atılacak adımlarda, yapılacak her işte bir bütünlük içerisinde hareket etmek olduğunun altını önemli çizmiştim. Şimdi bugün 9. konuşmayla devam edeceğim. Bu 9. konuşma aracılığıyla da 3. bölüme giriş yapmış olacağız. Şimdi bu 3. bölüm, emin olun değerli kardeşler, kutsal kitabın kilit bölümlerinden bir tanesidir. Bu bölüm aracılığıyla çok önemli ruhsal gerçekleri birlikte anlamış olacağız. Neden bunu söylüyorum? Söylüyorum çünkü sevgili kardeşler, eğer bizler 3. bölümü bırakıp o bölümü atlayarak bizler 4. bölüme geçersek, 4. bölümde gelişen olayları anlayabilmek imkansız hale gelir. Yani orada biliyorsunuz ilk öne çıkan gerçek, Kain'in, Adem'in çocukları olan Kain ve Habil'in, Kain'in Habil'i kıskanarak öldürmesi. Ya her şey tıkırında giderken ne oldu da böyle bir noktaya geldiler diye sorabilirsiniz. O açıdan özellikle altını çizerek vurgulama ihtiyacı duydum ki 3. bölüm gerçekten de kutsal kitabın en önemli bölümlerinden birisidir. Şimdi bizler ilk iki bölüme baktığımızda, ki baktık biliyorsunuz, birlikte oradaki gerçekleri anlamaya çalışmıştık ve orada ne gördük? Orada şunu gördük: her şey bir bütünlük içerisinde ve kusursuzluk içerisinde Rabbimiz tarafından, Rab Tanrı tarafından oluşturulmuş olduğunu gördük. Şimdi kusursuz, özde, kutsal yaratılan insan ile Tanrı arasında sağlıklı bir paydaşlık vardı. Yani insanın Tanrı ile olan ilişkisi tam doruk noktadaydı. Kusursuz ve eksiksiz bir şekilde, harika bir şekilde, uyum içerisinde, sağlıklı bir şekilde devam ettiğine birlikte tanık olduk. Şimdi baştan da ifade ettiğim gibi bu ikinci bölümü bu şekilde tamamladıktan sonra 3. bölümü atlayıp 4. bölüme geçtiğimizde ve hatta hepsini değil 11. bölüme kadar, yani Yaratılış kitabının 4. bölümünden 11. bölümüne kadar olan kesimine baktığımızda orada hemen göreceksiniz ki birdenbire ortaya kıskançlık çıkıyor. Öfke, adam öldürme, yalan söyleme, kötülük, yolsuzluk, isyan ve bunların sonucu olaraktan Tanrı'nın korkunç yargısıyla karşı karşıya kaldığınıza tanık olacaksınız. Bu şekilde yaptığımızda. Ve hemen arkasından şu soruyu kendinize yönelteceksiniz. Ya da sorma ihtiyacı duyacaksınız. Ya her şey güllük gülistanlık iken, bir düzen içerisinde yol alırken ne oldu da büyük bir değişim gerçekleşti diye. Ve bu büyük değişimin ya da bu değişime neden olan bu durumu tetikleyen, harekete geçiren etken neydi? İşte değerli kardeşler, bu nedenden dolayı açıkça altını çizdim. Üçüncü bölüm kutsal sözün, kutsal kitabın gerçekten de odak noktası olduğunu bir kez daha söyleyebilirim. Yani gerçekten de değişimin kilit bölümü. Evet, bunu üçüncü bölümü tamamladığımızda bunun gerçekten de doğru olduğuna tanık olacaksınız. İşte bu bölümde yaklaşık 6000 yıl önce hoş ve güzel anlamına gelen Aden bahçesinde başlayıp günümüze kadar ulaşan ve hala devam etmekte olan insanlık tarihinin şimdiki düşkün ve yozlaşmış durumunun nasıl meydana geldiğinin göksel bir açıklamasıyla karşı karşıyayız sevgili kardeşler. Aynı zamanda insanın baş düşmanı olan iblisin sinsi sinsi oyunlarına, yani kurnazca yaklaşımlarına tanık olurken ortaya çıkan itaatsizlik sonucu ortaya çıkan ruhsal etkisini, neyin? Günahın ruhsal etkisini, insanı Tanrı'dan nasıl uzaklaştırmış olduğunu, yani günahlı insanın Tanrı'dan nasıl kaçma girişiminde bulunduğunu keşfedeceğiz bu üçüncü bölümde. Ve bunun bir sonucu olarak da çirkin durumlar, gelişmeler karşısında hani hep sorarız ya, Tanrım neden sen kötülüklere el atmıyorsun? Bu kadar çirkinlikler devam ederken neden sen insanların önüne geçip de dur demiyorsun gibi sorulara da gerçekten bu üçüncü bölüm aracılığıyla yanıt bulmuş olacağız sevgili kardeşler. İnsan ahlaki utancını örtmek için çok iyi biliyoruz ki her zaman ne yapıyorlar? Kendi çabalarıyla, girişimleriyle bir şeyler yapma çabasındadırlar. Yani bir şekilde yaptıkları çirkinlikleri örtbas edebilmek için. Ama öğreniyoruz ki sevgili kardeşler, kişi aracı olmadan günah ile lekelenmiş olan insan Tanrı'ya yaklaşabilmesi mümkün değil. Neden? Çünkü Adem ve Havva'nın günaha düşmeleri sonucu, yani onların bozulmuş olmaların sonucu ve onlardan bize kalıtımsal olarak geçen maya bozukluğundan dolayı bizler de günahlıyız. Günahlı olmuş olduğumuz için, güçten yoksun olmuş olduğumuz için ve günahın sonucundan dolayı çaresiz olduğumuz için sevgili kardeşler, bunu yapacak yeterlikte, kendimizi aklayabilecek yeterlikte, güçte değiliz. İlk 3 ayeti okumak istiyorum. Bölümün ilk 3 ayetini okumak istiyorum. Ve o ilk 3 ayet üzerinde durarak konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum sevgili kardeşler. İlk ayet, bölümün ilk ayeti şöyle başlıyor. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı diyor. Yılan kadına. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin mi dedi. Bu şekilde sordu diyor. Kadının verdiği yanıta bakın. Yani iblis ne yapıyor? Kadına yaklaşıyor ve diyor ki Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Şimdi bu soru karşısında kadının verdiği, Havva'nın verdiği yanıta bakın. Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Bakın buraya kadar güzel. Ve bundan sonraki sözlere lütfen dikkat edin. Ama diyor Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Şimdi değerli kardeşler, bu ayetlere baktığımızda gerçekten de bir gerçeğin çok net bir şekilde önümüzde dikildiğine tanık oluyoruz. Şimdi Mesih bağlısının, yani Rab İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar vermiş olan kişinin yaşamında iblisin ayartma girişimleri, yani imanlıyı kafa üstü getirme girişimleri iki yönde iş görüyor. Ya imanlıyı sarsarak, kafa üstü getiriyor, yıkarak, ya da o geçmekte olduğu sıkıntı ve sorunlar ya da denemeler aracılığıyla değerli kardeşler, imanlının direncini arttırarak güçlenmesini sağlıyor. Nasıl? Tıpkı ısıtılıp dövülen ve sonrasında yavaş yavaş su verilen demir gibi. Biliyorsunuz demiri çelik haline getirebilmek için ne yapılır? Isıtılır, dövülür, istenilen şekli vermek için. Sonra hafif su verilir. Isıtılır, tekrar su verilir. Isıtılır, tekrar su verilir. Ve bu şekilde demir o ateş aracılığıyla çelik hale dönüşür. İşte geçmekte olduğumuz ya da geçireceğimiz sıkıntı ve problemler, sorunlar da ne yapar? Ya bizi kafa üstü getirir, sarsılmamıza neden olur, ya da o sıkıntı ve sorunlar Rabbimizin vermiş olduğu destek aracılığıyla, eğer biz söze yakınsak, Kutsal Ruh'un yönetimi altındaysak, ne yapar? O sıkıntı ve sorunlar, sınanmalar bize hizmet ederek bizim çelik gibi daha güçlü bir duruma gelmemizi sağlar değerli kardeşler. Şu gerçeği hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Aden bahçesine yerleştirilmiş olan insan böyle serada yetiştirilen bir bitki gibi değildi. Biliyorsunuz sera dediğimiz zaman bir camdan ev yapılır ve kıştaki soğuktan, yağmurdan, çamurdan, neyden dış etkenlerden korumak için bitki o korunmuş mekanda yetiştirilir, değil mi? Ama Adem ile Hava serada yetiştirilen bir bitki gibi değildi sevgili kardeşler. İnsanı oluşturan karakter yapısı bir şekilde gelişmesi gerekiyordu. Nasıl gelişecekti bu insanın karakter yapısı? Şimdi bakın, bedenin bir savunma sistemi var, değil mi? Yani düzenekleri var. Bu savunma sistemi eğer güçlüyse gelebilecek bütün bakteri ya da virüslere karşı o oranda güçlü bir şekilde hareket edebilir. Ve bunu sağlayabilmek için ne yapılıyor? Ölü bir virüs aşı yoluyla insan vücuduna enjekte ediliyor. Öyle değil mi? Ve vücut bu zayıflatılmış ölü mikrobu aldığında savunma harekete geçerek o zayıflatılmış virüs ile savaşarak daha güçlü bir duruma geliyor. Ve ileride bir gün sen o virüse yakalandığında, o virüs sana bulaştığında vücut daha önce bu virüsü tanımış olduğu için, savaşarak onun üstesinden gelmiş olduğu için sana bulaşan virüsü tanıyor ve onunla savaşarak senin kafa üstü gelmene engel oluyor sevgili kardeşler. Ve senin vücudun bu virüse yenik düşmüyor. Hamdolsun. İşte aynı şekilde insanın karakteri de, karakter yapısı da sınanma yoluyla gelişmesi gerekiyordu. Yani Adem ile Hava itaati ve özgürlüğü bir takım aşamalardan geçerek, yani sınanma yoluyla, iyilik ve kötülüğü bilme ağacı yoluyla gelişecekti, güçlü bir duruma gelecekti sevgili kardeşler. Çünkü insan yaratıldığında sorumluluk taşıyabilecek özellikteydi. Yani böyle bir niteliğe sahipti Adem ile Hava. Bunu nereden biliyoruz? Bunu şuradan biliyoruz. Hatırlarsanız ilk bölümde, birinci bölümün, yaratılış birinci bölümün 28. ayetinde Rab Tanrı onları yarattıktan sonra yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun demişti. Değil mi? Eğer değerli kardeşler, Rab Tanrı onları sorumluluk taşıyabilecek yeterlikle yaratmamış olsaydı bu sorumluluğu onlara yüklemezdi değerli kardeşler. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun demezdi. Demek ki Adem'le Hava'ya verilmiş olan bu sorumluluk Rab Tanrı'nın değerli kardeşler ilahi yönetimine boyun eğip itaat kapsamında hizmet sunmaktı. Yani hizmet ederek Rab Tanrı'yla birlikte olmanın tadını çıkartacaklardı. Nasıl? İşte bu sorumluluğu verilen söze itaat ederek bu birliktelik muhteşem bir şekilde devam edecekti. Şimdi Rab Tanrı biliyorsunuz Adem'le Hava'yı yarattığında bir amaç için onları yaratmıştı. Bu nedenle ikinci bölümde Rabbin sınırlamasıyla karşılaşmıştık. Hatırlarsınız. İkinci bölümün 17. ayetinde, ki bunu az önce de bu ayeti size hatırlatmış oldum. Şöyle diyordu ayet, 17. ayet ikinci bölümün: İyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Demek ki önceki haftalarda söylediğim gibi Tanrı bir koşul belirledi. Onlar bu koşula itaat ettikleri oranda, değerli kardeşler, Rab Tanrı ile olan beraberlik devam edecekti. Demek ki Adem ile Hava, serada yetişen bir bitki gibi değildiler. Sınanma yoluyla, bu da işte iyilik ve kötü bilme ağacıydı, bu yolla hem itaati hem de özgürlüğü öğreneceklerdi sevgili kardeşler. Ama şimdi diyebilirsiniz, ya tamam da sanki hoş ve güzel anlamına gelen Aden bahçesinde var olan tek ağaç bu muydu? Tabii ki değil değerli kardeşler. İyi ve kötüyü bilme ağacı meyvesini yiyebilecek tek ağaç bu değildi. Yani değerli kardeşler, ki burası bakın çok çok önemli, altını çizerek vurgulamak istiyorum. Rabbin onların önüne koymuş olduğu sınırlama, insanı cezalandırmak ya da ne bileyim onun yaşamını zorlaştırmak, onu bir yolla köşeye sıkıştırmak, onun yaşamını çekilmez bir hale getirmek değildi kesinlikle. Eğer bahçedeki ağaç, tek ağaç, gerçekten de iyilik ve kötülüğü bilme ağacı olmuş olsaydı ve o ağacın meyvesini Rab Tanrı yasaklamış olsaydı eğer, o zaman insan için tabii ki bir seçenek kalmazdı. Yani yeseler yargı giyecekler, yemeseler açlıktan ölecekler. Bu iki kıstas arasına sıkışmış olacaklardı ki bizim halk dilinde ifade ettiğimiz gibi aşağı tükür sakal, yukarı tükür bıyık misali. Ama sevgi olan Rab Tanrı, onları gerçekten de severek yaratmış olan Rab Tanrı, Aden bahçesinde onlara yiyebilecekleri bol bol yiyecek tabii ki sağlamıştı değerli kardeşler. 17. ayette dediği gibi, iyilik ve kötülüğü bilme ağacının dışında her ağacın meyvesinden yiyebilirlerdi gönüllerince. Yani 17. ayette, 2. bölümün 17. ayetinde iyi ve kötüyü bilme ağacını yemenin, yememenin dışında diğerlerinin hiçbiri yasaklanmamıştı değerli kardeşler. Bunun en güzel kanıdı, orada bir yaşam ağacı vardı ve o yaşam ağacında yeme hakları vardı. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki Adem ile Hava Tanrı'nın yasağına itaat etme ya da etmeme açısından insan Tanrı'ya karşı sorumluluk taşıyordu. Şimdi burada çok ilginç bir noktaya geldik. Yılan konusuna geldik. Şimdi bildiğimiz tek bir şey var sevgili kardeşler. Yılan bahçeye nasıl girdi? Bunun hakkında bize bir açıklama yok. Ama anladığımız kadarıyla iblis yılan konumunda sinsi bir şekilde, ki yılanda da var olan bir özellik, ne yapılıyor? Yılan şeytan tarafından kullanılıyor değerli kardeşler. Şimdi burada bunu gördüğümüz zaman değerli kardeşler, iblisin gerçekten de günümüze baktığımız zaman insana yönelik olan saldırı yöntemleri gerçekten de hiç değişmediğini görebiliyoruz. Bakın, günümüzde de gerçekten de aynı taktik ve yöntemlerle ne yapıyor? Çeşitli çeşitli kılıklara girerek insanı ayartmaktadır. Şeytan ya da iblis denen bu varlık. Bakın, Pavlos, haberci Pavlos harika bir şekilde bu gerçeği Korintoslara yazmış olduğu ikinci mektupta çok açık bir şekilde önümüze koyuyor. Diyor ki, buna şaşırmamalı. Neye şaşırmamalı? İblisin, şeytanın bu şekilde insana yaklaşmış olmasına şaşırmamalı diyor. Şeytan diyor, iblis, nur meleğinin yani ışık meleğinin görünümüne bürünür. Onun için şeytana hizmet edenlerin de diyor, doğruluğa hizmet edenlerin görünüşüne bürünmelerinde şaşılacak bir şey yok diyor. Bakın, sadece ışık meleği yani böyle hani masum yapısıyla yaklaşmıyor insana. Aynı zamanda da Petrus'un ilk mektubuna baktığımız zaman değerli kardeşler hemen hatırlayacaksınız 5. bölüme. Orada 8. ayette gerçekten de avını parçalayan aslana benzetiliyor. Şöyle diyor, ayık ve uyanık durun. Bu yüzden Petrus, Kutsal Ruh'un esiniyle kaleme almış olduğu ilk mektubu aracılığıyla ne yapıyor? Biz imanları uyarıyor. Ayık ve uyanık olun diyerek. Neden? Çünkü diyor, düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak diyor, dolaşıyor. Bakın değerli kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'e ait olmuş olsak da, onun eli altında olmuş olsak da, bizler ayık ve uyanık olmak zorundayız. Neden? Çünkü iblis olarak ifade ettiğimiz bir düşman var. Yani bir hayal ürünü değil iblis sevgili kardeşler. Bu yüzden onun oyunlarına karşı, hilelerine karşı bilinçli olmak zorundayız. Yani her zaman tetikte kalarak ayık ve uyanık olmak zorundayız. Aksi halde bu uyarı bize yapılmazdı. Ayık ve uyanık olun ifadesiyle. O nedenle açıkça altını çizerek vurgulamak istiyorum. Burada sözü edilmiş olan yılan böyle kendi haline yerde sürünen bir varlık değildi. Gerçekten de üstün yeteneklere sahip bir yaratığı görmekteyiz. Böyle bir yaratıkla karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. Rabbimizin kendisi de bakın bunu harika bir şekilde Yuhanna 8. bölümün 44. ayetinde bakın bu insana sinsi sinsi yaklaşan iblis hakkında ilginç ifadelerle bir açıklamada bulunuyor 8.44'te. Diyor ki onda kimde? İbliste, şeytanda gerçek yoktur diyor. Çünkü diyor yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ne demektir bu? Yalanın babasıdır yani yalanın özüdür. Yani bir şekilde onun yapısı, Tanrı'nın yapısı nasıl gerçekle donatılmışsa, oluşmuşsa, iblis de yalanla oluşmuştur. Özü yalandır sevgili kardeşler. Onun için Matta 13. bölümde de bu yaratık hakkında kötü olan diye bir ifade kullanılıyor 13. bölümde değerli kardeşler, kötü olan. Ve haberci Pavlos da Efesler kitabı 6. bölüm 12. ayette diyor ki karanlık dünyanın güçleri diyor. Bu şekilde ifade ediyor. İşte onun için değerli kardeşler, haberci Pavlus'un Korintoslara yazmış olduğu ikinci mektupta şeytanın oyununa gelmeyelim diyerek ne yapıyor? Bizleri muhteşem bir şekilde uyarmaktadır. Bakın değerli kardeşler, bunun altını yeri gelmişken çizmek istiyorum. Işık meleği olarak ifade ettim değil mi? Bu kutsal kitap, elimizde var olan kutsal kitap aracılığıyla bunu bizler çok net bir şekilde hem Yeşaya 14. bölüme baktığımızda hem de Hezekiya 28. bölüme baktığımızda Tanrı'nın gerçekten de onu bir ışık meleği olaraktan yarattığını ama Tanrı gibi olmak istediği için Tanrı katından yere atılmış olduğunu çok net bir şekilde, detaylı bir şekilde okumak mümkün değerli kardeşler. Çok net bir şekilde bu iki kitaba baktığımızda hem Yeşaya kitabına hem de Hezekiel kitabına baktığımızda bunu detaylı bir şekilde görebilmek mümkün. Demek ki iblis çeşitli şekillerde bize yaklaşabiliyor. Böyle bir yeteneğe sahip bu varlık. Bazen kutsal kitapta okuduğumuz gibi nasıl yaklaşıyor? Masumluğu ifade eden, yani sinsi sinsi bir şekilde sürünerek gelen o yılan gibi ne yapıyor? Yaklaşıyor ve ne yapıyor? İnsanı saptırıyor. Aynı zamanda da ışık meleği görünümüyle masum bir şekilde bize yaklaşıyor ve imanlıyı ruhsal kapsamda yanlış yöne kaymasına destek veriyor ya da kaymasını sağlıyor, neden oluyor. Yani bir şekilde bugün günümüzde birçok yanlış öğretiler var değil mi? Yanlış öğretmenler var. İmanlı olduklarını söyleseler bile bir takım yanlış öğretilerle imanlının aklını karıştırarak imanlının doğru çizgiden ruhsal kapsamda sapmasına neden olabiliyor. Bakın çok ilginç ama aynı zamanda da sadece ışık meleği olarak değil, aynı zamanda da ne okuduk? Rabbimizin ifadesiyle aslan gibi diyor. Değil mi? Aslan gibi ne yapıyor? Yaklaşıyor ve imanları ne yapıyor? Sıkıntı ve baskı yoluyla acı çekmelerine, zulmetmelerine neden oluyor değerli kardeşler. İşte bizler onun için gerçekten de her zaman Petrus'un ifadesiyle ayık ve uyanık durmak zorundayız. Her zaman tetikte olmak zorundayız. Evet, ayetlerimize geri dönelim ve 2 ve 3. ayetlere baktığımızda kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Bakın şimdi değerli kardeşler, ben bu duruma baktığım zaman 3. bölümde yer alan bu 2 ve 3. ayetlerde yer alan bu sözlere baktığım zaman kendime şu soruyu sormaya ihtiyacı duydum. Ya Hava gerçekten de İblis ile gereksiz olan bana göre böyle bir tartışma içerisine girmesine gerek var mıydı? Değerli kardeşler, bence kesinlikle hiç ama hiç gerek yoktu. Çünkü neden? Gerek yoktu. Çünkü neyin yapılacağını, neyin yapılmayacağını Rab Tanrı ne yaptı? Adem ile sözleşme yaptı değil mi? Ve Hava da Adem'in yanında olduğuna göre eminim ki Adem de Hava'ya Tanrı'nın kendisiyle nasıl bir sözleşme yaptığını mutlaka ona söylemişti. Yani bir şekilde Hava bu çizgide kalması gerekiyordu. Yani hiçbir şekilde doğruyu bilmiş olduğu için Adem'in açıklamasıyla Rab Tanrı'nın onlardan ne istediğini bilmiş olduğu için kalkıp iblis ile bu şekilde tartışma içerisine girmesine hiç gerek yoktu. Bakın değerli kardeşler, zaten var ya, hepimiz bu yeryüzünde değişik denemelerle karşı karşıya geliyoruz. Bizler o denemelerde Rabbe yüzümüzü çevirmek yerine, Rabbin elimizde var olan bu harika vaatlerine, sözlerine sıkı sıkıya sarılmak yerine, orada öğrendiğimiz gerçekleri hayatımıza sokmak yerine, değerli kardeşler, bizler kendi çabamızla, kendi aklımızla bir şeyler yapmaya çalıştığımızda emin olun Hava'nın düştüğü duruma düşebiliyoruz. Çok açık ve net bir şekilde bunu burada anlamak gerçekten de çok açık ve net değerli kardeşler. Şimdi Hava bu yaklaşım karşısında, sinsice iblisin yaklaşımı karşısında gereksiz tartışmaya girerek ne yapmış oldu? Bana göre iblise fırsat vermiş oldu. İblise fırsat vermekle iblis bir zemin elde etti ve harika bir şekilde onun aklının karışmasına neden olacak bir yapı içerisinde ona yaklaşarak onu etkiledi değerli kardeşler. Şimdi burada tabii ki şu soruyu da sormak yerinde olur. Ben çünkü sormuştum ilk zamanlar kutsal kitabı okurken. Acaba yılan neden Adem'e gitmedi de kadına gitti? Bunun yanıtı var mı? Tabii ki kutsal kitapta şundan dolayı gitti diye bir yanıt bulmak mümkün değil değerli kardeşler. Ama şöyle düşünüyorum ben. Az önce de biraz ifade ettiğim gibi. Şimdi Rab Tanrı kiminle sözleşme yapmıştı? İkinci bölümde görmüştük. 17. ayette. Adem ile sözleşme. Tanrı Adem'e dedi ki, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyeceksin. Adem'le bir sözleşme yapmıştı. Ve Tanrı Adem'le sözleşme yapmış olduğu için, doğrudan Tanrı'dan bu buyruğu almış olduğu için, İblis Adem'e yaklaşmak yerine dolaylı yoldan, yani Adem aracılığıyla bu gerçeği duymuş olan Hava'ya yaklaşmasının daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Hava şöyle düşünmüş olabilir. Ya bir dakika, iyi tamam, Adem bana bunu söyledi ama ya Adem benden bir şey saklıyorsa, ya tam olarak bana gerçeği aktarmadıysa, nereden bileyim gibi düşünce içerisine düştüğünü sanıyorum sevgili kardeşler. Tabii ki az önce söylediğim gibi bunu tam olarak bilmek mümkün değil. Ama kadınlar değerli kardeşler, başka bir açıdan da, ben kendi eşimden de bunu çok iyi biliyorum. Gerçekten de erkeğe göre daha hassas ve duygulu bir yaratıktır. Ve bu yüzden kadın bu tür önerilere erkekten çok daha açıktır. Daha meraklı bir yapıya sahip olmuş oldukları için. Bakın yani bunu ben kendi hayatımda da çok tanık oldum. Çevremdeki evli çiftlerde de bunu gördüm. Gerçekten de değerli kardeşler, erkekler çok kurnazca kadınları aldatabiliyorlar. Kadın çok kolay bir şekilde aldanabiliyor. Ama erkek biraz daha farklı bir yapıda. O yüzden yani kabul edersiniz etmezsiniz bilmiyorum ama ben diyorum ki evet, bu yüzden kadın çok hassas bir varlık olduğu için, daha duyarlı bir varlık olduğu için, öğrenmeye, nedenleri araştırmaya daha açık bir varlık olmuş olduğu için, bence evet, bu yönde daha çok zayıf bir varlık olmuş olduğu için iblis bu yolu seçmiş olabilir diye düşünüyorum. Evet, şeytanın ayartma yöntemine baktığımız zaman onun çok sinsi bir yöntemle evet Havva'ya yaklaştığını görüyoruz. Bakın değerli kardeşler, bunu şimdi neden söylediğimi anlayacaksınız. Önce ne yapıyor? Bakın, evet bir soru soruyor, bu doğrudur. Ama sorduğu soruyla birlikte, o soru aracılığıyla Rabbin sözü üzerine bir kuşku gölgesi salıyor. Nereden biliyoruz bunu? Tanrı, bakın, gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin, bakın bunun altını çizin, hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi? Diyor. Şimdi bakın değerli kardeşler, Rab Tanrı Adem'e konuşurken iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemeyeceksin dedi. Hiçbir ağacın meyvesinden demedi. Hiçbir ağacın ifadesini kullanmadı ama ne yapıyor iblis? Kurnazca sanki gerçeği söyler gibi üzerine bir kuşku gölgesi salarak, bir ilave söz koyarak Havva'ya yaklaşıyor ve Havva'nın içine, Havva da boş bir tartışma içerisinden girmiş olduğu için, fırsat vermiş olduğu için evet yüreğine bu kuşku gölgesini salıyor değerli kardeşler. Şimdi bakın burada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz yaratılışın ilk bölümlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Tanrı ışık olsun dedi, ışık oldu. Tanrı bitkileri yarattı. Tanrı hayvanları yarattı. Yani Tanrı konuşmaya başlayınca yaşam oluştuğuna tanık olduk. Ama bakın iblis harekete geçiyor. İblis konuşmaya başladığında sonuç ne? Ölüm. İşte bunu ileriki ayetlerde, bölümün ileriki ayetlerinde göreceğiz. Günaha düşüş sonucu, evet, ölüm giriyor günahın sonucu olaraktan. Şeytan çok iyi bir şekilde, çok net bir şekilde Tanrı'nın Adem'le yaptığı sözleşmede, evet, tek bir ağacın meyvesinin yasaklandığını çok ama çok iyi biliyordu. Ama ne yaptı? Bile bile Rabbin sözüne bir şeyler ilave etti değerli kardeşler. İlk ayette, 3. bölümün ilk ayetinin 2. kısmında, B kısmında. Ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin diyerek. İşte karışıklığı yaratan neydi? Buydu, bu sözlerdi sevgili kardeşler. Ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin sözleri. Şimdi ne oldu? Bu sözler aracılığıyla kadının, Havva'nın merakını uyandırdı. Ve merakı uyanmış olduğu için Hemen ardından bakın ne yapıyor iblis. Evet, bu kuşku gölgesini atıyor havanın yüreğine bir şekilde. Ve o kuşku gölgesi sanki sütün içerisine, o saf sütün içerisine düşen bir kaşık yoğurt gibi yavaş yavaş o süt yoğurda doğru bir ilerleyiş başlıyor. Yani o saf sütün artık değişerek yoğurda doğru giden bir süreç içerisine girdiğine tanık oluyoruz. Neden bunu söylüyorum? Bakın şundan dolayı. Ne yapıyor hava? Rabbin sözü sanki yeterli değilmiş gibi, değerli kardeşler, Rabbin sözünü savunmaya çalışıyor 3. ayette. Hayır diyor 3. ayette. Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Evet, buraya kadar doğru mu? Evet, doğru. Ama değerli kardeşler bakın, keşke hava bu noktada kalmış olsaydı. Ama bununla yetinmiyor. Bakın ne yapıyor? Sanki Rabbin sözü yetmiyormuş gibi onu savunmaya çalışarak ilave ediyor. Neyi ilave ediyor? Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz diyor. Tamam, ölürsünüz sözü vardı Tanrı sözü içerisinde. Ama ona dokunmayın dedi mi Tanrı? Hayır. Ona dokunmayın sözünü Rab Tanrı Adem'e söylememişti. Ondan yemeyin dedi, yerseniz ölürsünüz dedi. Ama ne oluyor? Hava fırsat vermiş olduğu için iblise, iblis harika bir şekilde ne yapıyor? Havanın merakını uyandırmayı başarıyor. Gölge salarak, kuşku gölgesi salarak. Süleyman'ın özdeyişlerine baktığım zaman, eski tercümede meselleri 30. bölüme baktığım zaman çok önemli bir ayet, çok sevdiğim bir ayet, 6. ayet, onun sözüne bir şey katma. Değerli kardeşler bakın, bugün günümüzde bile bunu yapanlar var. Gerçekten de ülkemizde bile bazı gruplar var değerli kardeşler. Bu gruplar aracılığıyla Rabbin sözünde yer alan bazı ayetlerin bazı sözlerini, kelimelerini değiştirerek daha farklı bir şekilde değiştirerek değerli kardeşler sanki Rabbin sözü yetmiyormuş gibi değerli kardeşler değiştirme gayreti içerisindeler. Ama Hikmetli Süleyman diyor ki bize onun sözüne, yani var olan bu harika Rabbimizin sözü içine bir şey katma ayrıcalığımız yok. Yapabilirsin ama Rabbin sözünü hiç kimse değiştiremez. Hamdolsun. Ve yasanın tekrarı, yani Tesniye kitabı 4. bölüme baktığımız zaman 2. ayette diyor ki sizlere verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin. Altını çizin lütfen bunu. Hiçbir şey çıkarmayın. Ama diyor, size bildirdiğim buyruklara uyun diyor. Bakın değerli kardeşler, çıkarmıyorsun, ilave etmiyorsun. Peki sorumluluğun ne? Sana verilmiş olan Tanrı sözü, sana emanet edilmiş olan vaatlere sımsıkı sarılarak uymaktır. Değerli kardeşler, itaat etmektir. Evet, Tanrı halkını tek bir yolla bereketleyebilirdi. O halk itaat ettikleri sürece. Havanın sorumluluğu da aynıydı. Söze ilave etmek değil, bir şeyler katma çabası içerisinde olmak değil, yerine getirme, uyma gayreti içerisinde olmaları gerekiyordu. Değerli kardeşler, yani Rab Tanrı'ya olan şükran borcunu hava nasıl yerine getirecekti? Adem de aynı şekilde itaat ederek değerli kardeşler yerine getireceklerdi, getirmeleri gerekiyordu. Yüce olan Rab Tanrı bizlerden de ne bekliyor? Tek bir şeyi bekliyor. Sona kadar itaat. sona kadar itaat. Bakın değerli kardeşler, bu çok önemli. İtaat etmek. Ben diyorum ki imanlar olarak bizde en büyük eksiklik budur zaten. Rabbin sözünü biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Ama elde ettiğimiz değerleri, öğrendiklerimizi hayata sokabiliyor muyuz? İşte eksiklik bu. Sokmakta zorluk çekiyoruz. Ama Rabbin sözüne itaat ettikçe, yerine getirdikçe, uydukça bizler Rab ile olan ilişkimizin sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün hale gelecektir. Bunun tek bir nedeni itaattır. İtaatın sonucudur senin sağlıklı bir şekilde sahip olduğun iman hayatında ilerleyebilmen için sevgili kardeşler. Onun için haberci Pavlos Korint topluluğunu bakın uyararak şu sözleri söylemiştir. 11. bölümde 2. mektup. Korintos'a yazılan 2. mektubun 11. bölüm 3. ayetinde. Yılan diyor havayı nasıl kurnazlıkla kandırdıysa sizin anlayışınızın da diyor. Yani bizler için söylüyor haberci Pavlos. Sizin anlayışınızın da Mesih'e içten ve suçsuz bağlılıktan saptırılmasından korkuyorum. Ki bugün günümüzde de birçok kişi doğru öğretiden sapmışlardır. Şeytanın aldatmasıyla değerli kardeşler. Ya da birçok kişinin tövbe etmesine, iman etmesine engel olmuştur. Değerli kardeşler, şeytanın etkin işleyişi nedeniyle. Bakın değerli kardeşler. Yılan havanın düşüncelerini karıştırdığı gibi aynı şekilde sahte öğretmenlerin Korint kentinde bulunan sahte öğretmenlerin de oradaki topluluktaki kişileri evet akıllarını bambaşka bir yöne kaymasına neden olmuştu. Bu yüzden bu uyarıyı onlara yapmıştı Pavlos. Ama bu uyarı aynı şekilde bugün bizim için de geçerli sevgili kardeşler. Demek ki burada ruhsal bir ilkeyle yüz yüzeyiz değerli kardeşler. Günümüzde de olduğu gibi Rabbin sözüne az önce ifade ettiğim gibi evet ekleyenler ters yönden de sözden bazı parçaları çıkaranlar var mıdır? Evet vardır. Ama bilmemiz gereken ilke şudur. Şu anda bu ayetler acaba önümüze konulan ilke şudur. Rabbin sözü kendi varlığında yeterlidir. Onu savunmak, etkin kılmak için bir şeyler eklememize hiç ama hiç gerek yoktur. Yasanın tekrarı kitabı 4. bölümde vurguladığı gibi, 2. ayette vurguladığı gibi yapılması gereken tek bir şey vardır değerli kardeşler. Onun diri ve yaşam veren sözüne sımsıkı sarılmak yani itaat etmektir, uymaktır. Size bildirdiğim buyruklara uyun. Evet, Tanrı'nın işi tam ve eksiksizdir değerli kardeşler. İlave etmeye, çıkartmaya hiç ama gerek yoktur. Çünkü yine Hikmetli Süleyman Vaiz kitabında 3. bölümde 14. ayette altını önemli çizdiği gibi Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum diyor Hikmetli Süleyman. Yani Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğinden eminim diyor. Emin olduğunu söylüyor değerli kardeşler. Eğer sen de eminsen, Rabbin sözüne güvendiğini beyan ediyorsan, söylüyorsan yapman gereken bu söze uymaya. Yani ne demektir bu? Sözün ışığında ve kutsal ruhun yönetiminde kalarak o söze, o sözü sadece bilerek değil, o söze güvenerek değerli kardeşler, kendini o söze emanet ederek adımlarını atmaya gayret etmendir. Sen bunu yaptığın zaman, sen söze güvendiğin zaman değerli kardeşler, sonucu biliyor musunuz? Sonuç gerçekten harika olacaktır. Bunu ben söylemiyorum. Rabbin sözü bize bunu net bir şekilde önümüze koyuyor. İki ayetle konuşmamı noktalayacağım. Bunların bir tanesi ilk mezmur. İlk mezmur bize şunu söylüyor sevgili kardeşler. İlk mezmurun sözleri. Bakın biz Rabbin sözlerine boyun eğdiğimizde, uyduğumuzda, güvendiğimizde, yani burada kullandığı ifade ikinci ayetin, birinci mezmurun ikinci ayetinin bu son kısmına diyor ki, gece gündüz onun üzerine derin derin düşünün. Orada derin derin düşündüğünde, yani geviş getirip elde ettiğin o değeri hayata soktuğunda, güvendiğinde, bel bağladığında bakın ne oluyor. Böylesi akarsu kıyılarından dikilmiş ağaca benzer. Müthiş bir şey. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. Bakın değerli kardeşler, bu harika bir vaattir. Bizler için de geçerli bu. Evet, canlı bir şekilde, verimli bir şekilde varlığını sürdürmek istiyorsan Rabbin buyruklarına sımsıkı sarılacaksın. Yani güveneceksin, yani hayatına sokacaksın. Sonuç işte bu. Ve Yeremia peygamber de diyor ki, bakın 17. bölümde Yeremia 17 şöyle diyor. Ne mutlu diyor 7. ayette. Ne mutlu Rabbe güvenen insana. Ve burası çok daha önemli. Güveni yalnız oraya buraya şuraya değil. Yalnız Rabbe olana. Güvenin Rabbe mi? Korkma. Gerçekten güvenin Rabbe bağladın mı? Hiç kuşkulanma. Kaygı da çekme sevgili kardeşim. Ama onun sözüne sımsıkı sarılarak elde ettiğin değerleri hayata sokmaya, onu uygulamaya devam et. Sen bunu yaptığında, sen ona güven bağladığında, sen hava gibi o söze bir şeyler ilave etmemeye çalıştığında, eğer çalışmazsan hava ilave etti dokunmayın ifadesiyle. Ama sen olduğu gibi Rabbin sözünü kabul edip bu değerlere sımsıkı sarıldığında böylesi diyor böyle kişi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, köklerini akarsulara salar, sıcak gelince korkmaz, yaprakları hep yeşildir. Sıcaklık gelince, yani sıkıntı ve sorunlar içerisinden geçerken korkmaz diyor. Yani korkmaz derken, evet kaygılanabilir, şüphe duyabilir belki ama silkelenmez, yıkılmaz, ayakta dimdik durarak sağlıklı bir şekilde yol alabilir. İşte değerli kardeşler, sahip olduğun iman hayatında baston yutmuş gibi dimdik bir şekilde durarak Rabbin sahip vermiş olduğu yeni yaşamda sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyorsan bu elinde var olan Rabbin sözüne sımsıkı sarılacaksın. Ve burada bize vurgulanmış olduğu gibi onun vaatlerine bağlı kalarak, yaşamına sokarak adımlarını atma gayreti içinde olacaksın. Rab hepinizi bu yönde destek olmaya devam etsin.